Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Esselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları sohbetinin amcaları bölümünün 8. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Ebu Talip amcayı ve onun hanımı olan Fatıma yengeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar Fatıma yenge hakkında çok kısa malumatlar geldi geçti. Daha ziyade Ebu Talip amca üzerinden gittik, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, Ebu Talip amcanın sadece bir evliliğini biliyoruz. Bunun dışında cariye bile olsa başka bir eşinin olduğuna ilişkin herhangi bir rivayet kaynaklara geçmemiştir. Ya da biz ulaşamadık. Ben bu deyimi kullanıyorum ama yılların İslam tarihçisi olarak hiçbir kaynakta, hiçbir yerde Ebu Talip amcanın ikinci eşiyle ilgili ya da cariyesiyle ilgili herhangi bir malumat yok. Çok evliliğin yaygın olduğu öyle bir dönemde Ebu Talip amcanın Fatıma binti Esed'le, yani tek bir hanımla evli olduğunu görüyoruz. Çok evlilik yaygın olmakla birlikte hepsi çok evli anlamına gelmiyor. Bazı farklı yorumlar yapılmakla birlikte daha ziyade hanımların dirayetli duruşu ile de yakından ilgili olsa gerek diyelim. Şimdi biz kaynakları şöyle taradığımızda, Resulullah'ın hayatına baktığımızda, Ebu Talip amcanın amcalık boyutuna baktığımızda Hazreti Fatıma binti Esed'le ne zaman evlendiğini bilmiyoruz. Yani bizim karşımıza evli olarak çıkıyor. Hatırladınız umarım, önceki derslerde görmüştük. Resulullah Aleyhisselam'ın 8 yaşından sonraki çocukluk ve gençlik döneminde Ebu Talip amcasının evinde geçtiğini paylaşmıştık sizlerle. Burada Fatıma yenge de var. Başka bir hanım görmüyoruz. Fatıma yenge hakkında biraz bilgi vereceğim ama şu kadar bir deyim kullanayım. Ebu Talip'in hanımı Hazreti Fatıma, amcası Esed bin Haşim'in kızıdır. Bu durumda Ebu Talip amca amcasının kızıyla evlenmişti. Dikkat ettiyseniz iki defa evlenmişti deyimini kullandık. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi ne zaman evlendiğini bilmiyoruz. Ebu Talip amca ile Fatıma yenge oldukça uyumlu bir aile olarak çıkıyorlar karşımıza. Bu güzel uyumdan olsa gerek ki cahiliye döneminde, yani İslam'dan önceki dönemlerde herhangi bir problem görmediğimiz gibi İslam döneminde de herhangi bir probleme ilişkin bir rivayet yoktur bu aile hakkında. Ancak burada nasıl bir uyum ve yine nasıl bir güzel geçim içinde olduklarına ilişkin elimizde pek canlı bir tablo yoktur maalesef. Bu yüzden çok istememize rağmen aile için uyum tablolarını paylaşamıyoruz. Daha doğrusu aile içinde efendim uyum tablolarını. Ben daha ziyade yuvarlak ifadeleri sevmiyorum. İşte şu çok muttakiydi, çok iyi geçiniyordu. Yetmiyor bunlar. Örnekleri istiyorum. Ben biliyorsunuz genelde örnek paylaşıyorum ama burada paylaşabileceğim bir örnek yok. Ama Bunun yanında bu amca ile bu yengenin Resulullah Aleyhisselam üzerine nasıl titrediklerini, onun her şeyine nasıl bir ihtimam gösterdikleri dikkate alınırsa, kısmen de olsa bu uyum ve güzel geçim görülmüş olur. Bu da ayrı bir önem taşıyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam dedesi vefat esnasında vasiyet etti. Bunları orada görmüştük. Ebu Talip amca sahip çıktı. Fatıma yenge bunu da başımıza nereden getirdin gibi bir duruşu yoktur. Hem öyle bir rivayeti yoktur hem de öyle bir duruşu yoktur. Hatta o kadar ki Fatıma yenge Peygamberimiz Aleyhisselam'ın annemden sonra annem dediği meşhur Fatımalardan biridir. Ona bir dosya açtım inşallah. Ona biraz yer ayıracağım. Ama Ebu Talip amcayı şöyle bir götürelim kısa kısa. Resulullah Aleyhisselam'ın çocukluk ve gençliğini yaşadığı amca evinde Fatıma binti Esed kendisine öz annesi gibi muamele etmişti. Peygamberimizin çok sevdiği yengesi meşhur Fatıma işte bu hanım. Bunu bir kez daha ısrarla söylemekte fayda görüyorum. Abdülmuttalip dede vefat edince Ebu Talip amca himayesini almıştı. O günlerde 8 yaşında olan Resulullah Aleyhisselam'a Fatıma yenge öyle sahip çıkmış ve onu bağrına öyle basmıştı ki öz anneyi aratmayacak kadar. Fatıma yengeye bir bölüm açacağımı söyledim. Ebu Talip amcayı bitirelim, vefat ettirelim bu derse sığdırabilirsek inşallah. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından biri olan Ebu Talip amca, iman etmemesine rağmen Risaletin her aşamasında en zor günlerinde bile yeğenini koruyup kollamış, ona hep destek olmuş, Mekke eşrafının zorbalıkları karşısında siyasi gücünü kullanarak sevgili yeğenine koruyucu bir kalkan görevi üstlenmişti. Ebu Talip amca müşriklerin kendi dinlerinden ve kendi meclislerinden önemli üyelerinden biri. Bu nedenle onu aşıp müdahale edemiyorlardı. Kısmen ona değinmiştim geçen derslerde. Ona müdahaleleri Mekke'deki toplumsal yapıyı, siyasi ve sosyal dengeyi alt üst ederdi çünkü. Bundan dolayı ne yaparlarsa yapsınlar Ebu Talip'i hesaba katmak zorunda kalmışlardı. Ebu Talip amca abluka ve boykotun son bulmasından kısa bir süre sonra hastalandı. Hastalığı ağırdı. Bunca sıkıntılara rağmen tek düşüncesi sevgili amcasının iman etmesi ve ölümü bir mümin olarak karşılaması olan Resulullah Aleyhisselam sürekli tekrarladığı gibi yine sevgi ve şefkatle sevgili amcasına sokuldu. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra elimde olsa, bu bir radyo değil de televizyon olsaydı, bir görüntü olsaydı, önünüze bir yazı koysaydım kaynaklarla beraber ne güzel olurdu. Öyle bir yerdeyiz ki imanın nasip işi olduğunun en güzel fotoğrafı budur. Ve Allah'a hamdolsun ki Allah bizi Müslüman olarak dünyaya getirdi. Şimdi bu çırpınışı göreceğiz. Ne diyor Aleyhisselam? Ey amcam, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek iman ile ikrar et ki yarın Allah katından şahit ve şefaatçi olayım. Resulullah'ın teklifi çok söyledi bunu. Ey sevgili yeğenim, seni sevindirmek için öyle söylemek isterdim. Fakat ben ardından kimsenin ölümden korktu da atalarının dinini terk etti demelerini istemiyorum. Bu ifade şu şöyle der, bu böyle der, desinler demesinlere çok takılma olayının her asırda olduğunu gösterir. Resulullah Aleyhisselam amcasının kurtulması için elinden geleni yapıyor. Amcası şirkte ısrar ediyor. Bu böyle sürüp gidiyordu. Ebu Talib'in hastalığının ağırlaştığını ve onun bu hastalıktan öleceğini anlayan Mekke önde gelenleri hemen gelip başına toplanıyorlar. Resulullah Aleyhisselam ile Mekke eşrafı Ebu Talip vesilesiyle yine bir araya gelmiş oluyorlar böylece. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcasına yine İslam'ı telkin ettiğini gören müşrikler telaşlanıyorlar. Bunlar içinde Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebu Umeyye hemen müdahale ediyorlar. Biraz sonra birkaç isim daha söyleyeceğim. Bir de iki isim üzerinde çok duracağım. Ey Ebu Talip, ne oluyor böyle? Atalarının dinini terk mi edeceksin yoksa? Sakın bunu yapma. Şerefini ayaklar altına düşürme. Şeref. Şeref nedir? Şerefli kimdir? Benim yaptığım tanım mıdır şeref? Sizin yaptığınız tanım mıdır şeref? Şeref nedir? Şeref, Allah'ın şeref dediği, Allah'ın şerefli dediğidir şeref. Gerisi lafı güzel. Yani Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah'ın kötü gördüğü, şerli gördüğü birine ya da birilerine bütün toplum şerefli diye, yıldız diye, star diye başları üstünde gezdirseler o şerefsizdir diyor. Ama Allah'ın şerefli gördüğü, şeref verdiği kişi tüm toplum kötülese de o şereflidir diyor. Şerefin ölçüsü nedir? Şimdi bunları göreceğiz. Bakın şerefini ayak altına düşürme diyorlar. Yani onlara göre putları terk etmek şerefsizlik yani. Allah muhafaza. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcasının İslam üzere ölmesi için gayret gösterirken diğer yandan zalim müşrikler onun şirk üzere ölmesi için diretip duruyorlardı. Bu da böyle sürüp gidiyordu. Kendileri nasipsiz oldukları yetmiyormuş gibi ya da şöyle diyelim kendilerinin nasipsizliği yetmiyormuş gibi Abdülmuttalip dedeyi de aynı uçuruma düşürmek istiyorlar. Bu nasipsiz müşrikler. Nasiplilerin nasiplerini ellerinden almak için sürekli yeni tuzaklar kuran müşrik önde gelenleri işte boş durmuyorlar. Yine bir gün, bu 3 gün içinde oluyor bunlar. Amca 3 gün yatıyor ağır. 3 gün boyunca hep başındalar. Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ebu Cehil künyeli Amr bin Hişam, Umeyye bin Halef, Ebu Süfyan Sah bin Hab, Abdullah bin Ebu Umeyye ve Kureyş eşrafından daha bazı önde gelenler. Önde gelenler. Ölüm döşeğindeki Ebu Talib'in yanında. Daha geçmiş olsun bile demeden hemen arsız isteklerini tekrarlıyorlar. Ey Ebu Talib, biliyor ve görüyorsun ki sen bizdensin. Gördüğün gibi ölüm döşeğine düşmüş, ölüme yaklaşmış bulunuyorsun. Biz senin ansızın ölü vereceğinden korkuyoruz. Bizimle kardeşinin oğlu arasındaki durumu pekala biliyorsun. Kendisini çağır. Onun için bizden alacağın sözü al. Ondan da bizim için alacağın sözü al. O da artık bizimle uğraşmaktan vazgeçsin. Biz de onunla uğraşmaktan vazgeçelim. O bizimle ve dinimizle uğraşmayı bıraksın. Biz de onunla ve onun diniyle uğraşmayı bırakalım. Şimdi efendim, müşrikler Peygamber Aleyhisselam'a peygamberlik görevi verilmeden önce Ebu Cehil de işlerinde olmak üzere. Hepsi çok değer verirler, Muhammed'in emin derler. Öyleydi, bunları gördük. Ancak peygamberlik görevi verilince iş değişti. Şimdi bunlar akıllı insanlar. Mekke'nin en önde gelenleri. Ancak yani kendilerince put endeksli bir şeref içindeler. Halk onlara hizmette bulunuyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'a iman edince herkes eşitleniyor. Hazreti Musab'da yıllar önce görmüştük hatırlarsanız. Musab'ın annesi demişti ki, zenginle fakir, köleyle zengini, kadınla erkeği, efendim eşit tutan bir dine ben girmem demişti. Ben soyluyum, asilim demişti. Aynı durum yani. Aynı durum. Nasipsiz müşriklerin bu nasipsiz istekleri karşısında Ebu Talip de daha yanından yeni ayrılmış olan yeğenine haber sağlıyor. Aleyhisselam o anda orada yok. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili amcasının İslam'a girme arzu ve ümidiyle hemen yanına geliyor. Amcasının yanındaki müşrik önde gelenlerini görünce ayrı bir arzu ve ümide daha kapıldı. O herkesin iman edip kurtulmalarını çok istiyordu. Ebu Talip amca zoraki de olsa konuyu açıyor. Ey kardeşimin oğlu, bunlar senin kavminin eşrafından önde gelenleri bunlar. Sana söz vermek ve senden söz almak için toplanıp gelmişler. Ey kardeşimin oğlu, senin kavminden istediğin nedir? İlk kez böyle ciddi bir soru soruluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam artan bir ümitle cevap veriyor. Ey amcam, ben onların tek bir kelimeyi yani ifadeyi söylemelerini istiyorum. Amca seviniyor. Ey sevgili yeğenim, senin güvenilir olduğunu biliyorum. Yalan konuşmadığını da biliyorum. Sadece ben değil. Bunu bütün herkes biliyor. Ancak ölüm yaklaştı da korktu, kalbe yumuşadı, ısrara dayanamayıp yeğenine uydu denilmesini istemiyorum. Ben atalarımın dini üzere ölüyorum. Kimse bana ölümden korktu da dinini değiştirdi demesin. Hala nerede görüyor musunuz? Nasibi. Resulullah Aleyhisselam teklifini ısrarla tekrarlıyor. Eşraf yani önde gelenler ise her defasında müdahale edip Ebu Talib'i şirk üzere kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Böylelikle iki taraf arasında çok ciddi bir çekişme yaşanıyor. Ebu Talip tartışmayı kesmelerini istiyor. Sonra da sevgili yeğenine dönüyor. Sevgili amcası ahiret alemine imansız gitmesin diye büyük bir şefkatin yanında yine büyük bir gayretle iman telkininde bulunuyordu. Onun karşısında müşrikler de şirk üzere ölmesi için diretiyorlardı. Dolayısıyla müşrikleri bir yandan Resulullah'a itip kalkıyorlar, bir yandan da ondan şikayetçi olduklarını söyleyip duruyorlar. İş büyüyünce Ebu Talip yine devreye, araya giriyor. Ey sevgili yeğenim, işte kavminin önde gelenleri ne istediğini bir de bunların yanında söyle ki aranızı uzlaştırarak öleyim. Amcanın derdi bu yani. Arkada kavgalı bir yeğen bırakmak istemiyor. Ey sevgili amcam, sen başta olmak üzere hepinizin bir tek sözü, ifadeyi kabul edip bunu ikrar ile söylemenizi istiyorum. Bakın aynı şeyi söylüyor Aleyhisselam. Bir tek söz deyince dayanamayan Ebu Cehil atılıyor hemen. Bir tek söz mü? Tamam söyleriz. Yeter ki bu duayı terk et. Ebu Talip amca da ümitlendi. Zoraki konuşsa da bu işi tatlıya bağlamak istiyordu. Nedir o bir tek söz ey sevgili yeğenim? Sen onu bize söyle de biz de onu bir tek yerine 10 defa söyleyelim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya. Resulullah Aleyhisselam böyle söyleyince nasipsiz müşrikler fena halde öfkelenip homurdanmaya başlıyorlar. Bir tek ilah mı? Böyle bir sözü kimseden işitmedik biz. Ey Ebul Kasım, Resulullah'ın künyesi biliyorsunuz. Ebul Kasım künyesiydi. Sen bunca ilahları bir tek ilah mı yapmak istiyorsun? Senin işin şaşılacak şey doğrusu. Onlar çok putlara tapıyorlar. Aleyhisselam la ilahe illallah diyor. Böyle çıkışmaları yetmiyormuş gibi yine ileri geri konuşup homurdanarak öfkeli bir şekilde çekip gidiyorlar. Bu duruma çok üzülen Ebu Talip amca sevgili yeğenin de çok üzüldüğünü görünce onu teselli etmek istiyor. Bakın nereye kadar geliyor ama nereden ileri gidemiyor. Ey kardeşimin oğlu, ben senin hak ve hakikatten başka bir şey istemediğini ve söylemediğini başından beri görüyor ve biliyorum. Ey kardeşimin oğlu, gördüğün gibi ölmek üzereyim. Ben öldüğüm zaman sen buralarda durmayasın. Yesrib'e, Neccar oğullarından olan dayılarının yanına git. Onlar seni koruyup destek olurlar. Yani Ebu Talip amca vefat edince Resulullah'ın Mekke'deki siyasi desteği bitiyor. Ve korkunç günler başlayacak, daha korkunç. Amca bunu görüyor. Sevgili amcasının ölüm döşeğinde bile böylesine bir gayretini gören Resulullah Aleyhisselam onun da Müslüman olacağını düşünüp aynı davetini sürdürdü. Ey sevgili amcam, La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyiver. O sırada yine içeri dalan nasipsiz Ebu Leheb, Abdullah bin Ebu Ümeyye ve Ebu Sufyan Mughire zehir kusar gibi çıkıştılar. Ebu Leheb zalimi Ebu Talib'in kardeşi olduğu gibi Resulullah amcasının da amcasıydı. Diğer ikisi de yine Ebu Talib'in yeğenleri olduğu gibi Resulullah Aleyhisselam'ın amca ve hala oğullarıydı. Üçü birden atıldılar. Şimdi kısa bilgi vereyim size. Ebu Leheb'i biliyorsunuz zaten, imansız gitti. Bu Abdullah bin Ebu Ümeyye ile Ebu Sufyan Mughire kim? Ebu Sufyan Mughire'yi hatırlamanız lazım. Haris amcanın oğlu. Bunu görmüştük. Hatırlayın. Ama ben şöyle dipnot verir gibi hatırlatayım size. Bunların en zalimi ve en nasipsizi olan Ebu Leheb yıllar sonra Müslümanların Bedir'de büyük bir zafer kazanarak müşrikleri perişan ettiklerine kahredip Mekke'de müşrik olarak ölüyor. Abdullah bin Ebu Ümeyye ile Ebu Sufyan Mughire Mekke fethi öncesinde İslam'a girip güzel Müslüman oldular. Ama bunları o zaman için kim bilebilirdi ki? Gelmişler Ebu Leheb ile beraber, diğer müşriklerle beraber, efendim biraz da üçü birden. Sakın ha sakın ey Ebu Talip, sen atalarının dininden yüz mü çevireceksin? Onlar böyle diyor. Aleyhisselam, La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyiver ey sevgili amcam. Hayır hayır Ebu Talip, atalarının dini üzere. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili amcasına kelime-i tevhidi teklif ettikçe Abdullah bin Ebu Ümeyye şirk üzerine tekrarlayıp durdular. Bu arada can çekişmekte olan Ebu Talib'in onlara son sözü sonraki duyurdu. Ben atalarımın dini üzereyim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Aleyhisselam sürekli telkin ediyor. Ben atalarımın dini üzereyim. İnsanlara mesajı verirken, Allah'ın dinine davet ederken kul olduğumuzu, ne kadar başarılı davetçi olsak, iyi bir hatip olsak, bilge insan olsak da hidayetin Allah'tan olduğunu işte burada görüyoruz. Hidayet Allah'tandır kıymetli dinleyenlerim. Hidayet Allah'tan.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, hidayetin Allah'tan olduğunu bir kez daha tekrarlayalım. Resulullah Aleyhisselam La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyiver dedikçe onlar atalarının dininden dönme sakın ey Ebu Talip. Bunca putumuzu terk etme sakın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu en zor anda bile yine müşrik liderlerinden bazıları içeri girdiler. Daha doğrusu ölüm döşeğindeki adamın bile İslam'a girmesinden endişe ettikleri için sürekli girip çıkarak şirk ve küfür telkininde bulunuyorlardı. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcasının İslam üzere son nefesini vermesi için çırpındıkça Abdullah bin Ebu Ümeyye, yani halasının oğlu peygamberimizin, başta olmak üzere müşrikler de şirk üzere ölmesi için çırpınıyorlar. İbretli çırpınışın destanı yazılıyordu adeta. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah deyivereyi sevgili amcam. Senin gibi biri ataların dilinden yüz çevirir mi hiç ey Ebu Talip? La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Hayır hayır ey Ebu Talip. Ataların dini üzere. La ilahe illallah. Atalarımın dini. Atalarımın dini. Sevgili yeğenine çok düşkün olup onu çok seven ve üstelik onun asla yalan söylemeyeceğini de çok iyi bilen amca, bunca şeyi görüp bilmesine rağmen iman şerefine eremeden ölüp gitti. Şimdi Resulullah Aleyhisselam gözyaşları mübarek sakallarını ıslatırken bakın ne buyuruyor. Ey amcam, vallahi ben de Yüce Allah tarafından men olununcaya kadar senin için muhakkak istiğfarda bulunmaya ve bağışlanmanı dilemeye devam edeceğim. Şimdi efendim, ifadeye dikkat edin. Aleyhisselam az çok anlıyor. Yasak gelecek. Çünkü ifadede hem yeminle vallahi diyor. Yüce Allah tarafından men olununcaya kadar senin için muhakkak istiğfarda bulunmaya ve bağışlanmanı dilemeye devam edeceğim. Ebu Talip amca nübüvvetin 9. yılında, yani 9. yılın sonu 10. yıla giriyoruz. Ablukadan çıktıktan sonra Medine'ye hicretten 3 yıl önce Şevval ayının ortasında vefat etti. Miladi Aralık 620. Vefat ettiği zaman yaşı 80'i aşmış, 87 ya da 90'ı bulmuştu. Allahu alem. Haşim oğulları ile Muttalip oğulları lideri olan Ebu Talib'in vefatı ile bu iki kabilede çok ciddi bir boşluk oluştu. O sadece sıradan bir kabile lideri değil, aynı zamanda bütün herkesi derleyip toparlayan, çekip çeviren biriydi. Hatırlayın, Abluka'yı gördük geçen haftalarda. Abluka döneminde, yani genelde yuvarlak öyle biliniyor, zannediliyor ki işte Müslümanlar Abluka'ya alındı, boykot ettiler. 3 yıl boyunca neler çektiler. Bu doğru ama eksik. Eksik olan ne? Abluka'ya Müslümanlar alındı tabii ki. Her kabileden Müslüman var. Onlar alındı. Ama Haşim oğulları ile Muttalip oğulların müşrikleri de Abluka'ya alınmıştı. İşte Ebu Talip amcanın buradaki derleyip toparlayıcılığı çok ciddi şekilde önümüze çıkıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını dikkatle inceleyenler, Ebu Talip amcanın sevgili yeğenine gösterdiği şefkati hiçbir babanın bile kendi evladına bile gösteremeyeceğini görürler. Ebu Talip amca yeğeninin davetine icabet etmemiş olduğu halde yine de ona şefkat göstermiş ve onu himaye etmişti. Bilindiği gibi o müşriklerin hakaret ve kınamalarından çekindiği için Resulullah'ın çağrısına olumlu cevap verememiştir. Sevgili amcasının ölümü üzerine Resulullah Aleyhisselam ne demişti? Ey amcam, vallahi ben Yüce Allah tarafından men olununcaya kadar senin için muhakkak istiğfarda bulunmaya ve bağışlanmanı dilemeye devam edeceğim. Böyle buyurmuştu. Ardından dua ve istiğfar etmişti. Fakat bir süre sonra nazil olan ayeti kerimede şöyle buyuruldu. Arapça aslında sizden okuyayım. Ayetin numarasını da vereyim ben size. Kasas suresinin 56. ayeti bu. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tehdi men ehbebte. Velakinnallahe yehdi men yeşâ. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Sen her sevdiğini, her istediğini ne kadar sevip arzu etsen de hidayete erdiremezsin ey Resulüm. Fakat Allah'tır ki kimi dilerse ona hidayet verir. Ve o hidayete erecekleri, hidayete yönelip girecekleri daha iyi bilendir. Ne görüyoruz burada? Hidayet bir yönelme ve bir gayret işi olduğu kadar. Hidayet bir yönelme ve bir gayret işi olduğu kadar aynı zamanda da bir nasip işiydi. Allah'ın Resulü da olsa o hidayet verici değil. Tebliğ ederek ancak uyarıp müjdeleyen bir elçiydi. Her şey Allah'tan olduğu gibi hidayet de sadece Allah'tandı. Peygamberimiz Aleyhisselam her şeyiyle kendisine kol kanat geren sevgili amcasını kaybetmişti. Amcasının bunca yardım, destek ve iyiliğinin yanında iman etmeyip İslam ile şereflenemeden vefatından dolayı üzüntüsü çok büyüktü. Resulullah Aleyhisselam bunca emeği olan sevgili amcası için sürekli dua etti. Medine döneminin sonuna doğru nazil olan ayet-i kerime yeni bir hüküm getirdi. Ben size bu ayeti de Arapça aslı okuyayım. Bu da Tevbe suresinin 113. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû en yestagfirû lilmüşrikîne velev kânû ûlî kurbâ min ba'di mâ tebeyyene lehum ennehum Eshabul Cehim. Allahu Ekber. İman etmeden ölüp cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşan müşrikler için onların bağışlanmaları adına istiğfar ile af dileme ne nebiye yaraşır ne de müminlere. Görüyor musunuz? Allah muhafaza. Bu açık ve net ilahi beyandan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam da amcası için dua ile istiğfarda bulunmayı bırakıyor. Peygamber Efendimizin dua ve istiğfarına nail olmak için Müslüman olmak en temel şarttır çünkü. Elhamdülillah bizler Müslümanız çok şükür. Ebu Talip amcanın Müslüman olup olmadığı meselesi bazen tartışılır. Birileri onu cehenneme koyar, birileri cennete koyar. Sanki onlara böyle bir yetki verilmiş gibi. Kaynaklar ne diyorsa odur. Biz bu konuda yorum yapmayız. Yorumlara da katılmayız. Ama şunları bir kez daha tekrarlayalım ve özetleyelim. Hayatı boyunca sürekli sevgili yeğenini koruyup kollayarak himaye eden Ebu Talip amca vefatı esnasında bile yine onu düşünerek şöyle demişti, hatırlayın. Ey kardeşimin oğlu, ben öldüğüm zaman sen Neccar oğullarından dayılarının yanına git. Çünkü onlar seni canları bahasına korurlar. Medine'ye gösteriyor yani. Son nefesinde Hazreti Abbas, Abbas amca, kardeşi Ebu Talip'in dudaklarının kımıldadığını gördü. Ve Resulullah'a dönerek bakın ne diyor. Ey kardeşimin oğlu, Allah'a and olsun ki kardeşim Ebu Talip senin söylemesini emrettiğin şeyi söyledi dedi. Aynı ifade Hazreti Ali için de söylenir. Aynı ifade. Hazreti Ali biliyorsunuz Ebu Talip'in oğludur. Buna karşı Resulullah Aleyhisselam çok üzgün bir şekilde ne diyor? Ben duymadım. Yani Resulullah'ın duyması gerekiyor. Kaldı ki gelen ayeti kerimede Resulullah onun için istiğfar, tevbe, istiğfar etmesini Cenab-ı Hak yasaklamıştı. İlerleyen zamanlarda Hazreti Abbas amca Resulullah'a şöyle bir soru soracak. Ya Resulallah, Ebu Talip seni himaye etmiş, en zor zamanlarda sana yardım etmiş ve senin adına müşriklerle çok mücadele etmişti. Onun bunca yaptıkları ahirette ona fayda verir mi? Soru bu. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Evet, o cehennemin sığ bir yerindedir. Eğer ben olmasaydım cehennemin en derin yerinde olurdu. Yani Resulullah davranışı böyle olmasaydı, mesela Ebu Leheb cehennemin en derin yerinde olacak. Bir başka soru ve başka rivayette de şöyle var. Ebu Talib şimdi topuklarına kadar ateşten bir çukur içindedir. Eğer benim şefaatim olmasaydı muhakkak o cehennemin en derin çukurunda bulunurdu. Kıymeti dinleyenlerim, farkında mısınız? Kimin oğlu, kimin kızı olursak olalım, amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz, eşimiz, oğlumuz, babamız, annemiz, her neyse, ne olursa olsun kişi hesabı kendisi veriyor. Şunun oğluyum, şunun kızıyım yetmiyor. Buyurun. Buyurun. Yani Ebu Talib amca üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Sadece belli bir kesim değil, bütün Müslümanlar istisnasız Ebu Talib amcayı severler. Biz de severiz. Sevmeye yasağı yoktur. Ama Ebu Leheb'i sevmeyiz. Ben de burada görüldüğü gibi sadece Ebu Talib değil, amca diyerek ona olan muhabbetimi açıkça ortaya koyuyorum. Öyle konuştum, görüyorsunuz hep. Hepimiz birer insanız ve sadece Allah'ın kuluyuz. Allah kuluna dilediği gibi muamele eder. Amenna. Ancak bunca açık rivayetler ve tarihi gerçeklere rağmen kalkıp Ebu Talib amcanın imanını tartışmak bize yakışmaz. Bir fayda da sağlamaz. Allah ve Resulü ne diyorsa doğrusu elbette ki odur. Bu konuda kısır tartışmalara girmek doğru olmaz. Neticede her şeyi ilahi kader ile tecelli eder. Her yer ve zamanda olduğu gibi bu konuda da son sözümüz şudur. Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın amcası vefat etti. Gelelim yengeye. Yengeleri arasında en çok emek veren yenge Ebu Talib amcanın hanımı olan Fatıma yenge. Ve bu hanımın İslam tarihinde çok önemli bir yeri var. Fatıma yengenin Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında müstesna bir yeri vardır. Ebu Talib amca ile ilgili yeterince malumatı verdik. Şimdi biraz da sevgili Fatıma yengesini daha yakından tanımaya çalışalım, zamanımız yettiği kadarıyla. Fatıma binti Esed. Diğer ifadeyle Fatıma yenge Ebu Talib amcanın amcası Esed bin Hişam'ın kızı. Yani onlar birbirleriyle amca çocuklar. Fatıma yengenin annesi Amir bin Lüvey oğulları kabilesinden Hubey binti Harem bin Revahe el-Kureyşiye. Ben isimleri vereyim. Çünkü bunlar bilinmiyor fazla. Zaten lazım da değil pek ama adlarını verelim annesi babası kim diye. Hazreti Fatıma binti Esed Haşim oğulları soyundan ilk erkek çocuğu dünyaya getiren Haşimi hanım olup bu soydan gelen ilk halifenin annesi olmakla da meşhurdur. Bu soydan gelen diğer halifelerin anneleri Resulullah Aleyhisselam'ın kızı ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in annesi Hazreti Fatıma ile Fatıma-i Zehra. Harun Reşid'in hanımı ve Halife Emin'in annesi Zübeyde Hanım. Bunu da bilgi olsun diye sizlerle paylaştım kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın çocukluğu Ebu Talib amca ile Fatıma yenge evinde geçti. Bunu kaç kez tekrarladım. Amcasının sevgili yeğenine ne kadar düşkün olduğunu anlatırken bu konuya bir hayli değinmiştik. Bu yüzden burada onları tekrar etmeyelim. Ama Fatıma yengeyi biraz daha bazı ufak tefek tekrarlarla beraber biraz daha yakından tanıyalım. Efendim Fatıma yenge ne olursa olsun her zaman önceliği Resulullah Aleyhisselam'a verirdi. Kendi çocuklarından önce ona bakardı. Onu çok sever. Bir dediğini iki ettirmezdi. Burada önemli bir konunun da altını çizmekte fayda görüyoruz. Fatıma yenge bütün her şeyde önceliği Resulullah Aleyhisselam'a verirken kendi çocukları bunu nasıl hazmettiler? Daha doğrusu sevgili anneleri kendilerini bırakıp sürekli yetim çocuğa bakıyor ve her zaman onu önde tutuyor olması karşısında nasıl bir tavır ortaya koydular acaba sorusunu sorup cevabını arayacağız. Resulullah Aleyhisselam sevgili yengesi hakkında çok övücü ifadeler kullanmıştı biliyorsunuz. Bunlardan en meşhurunu ben tekrarlayayım size. O benim öz annemden sonra annemdi. Kendi yemez bana yedirirdi. Ve yine o kendi çocuklarımdan önce benim ihtiyaçlarımı karşılardı. Şimdi Fatıma yengenin sıradan bir hanım olmadığı bir de burada görülüyor işte. Bir yandan önceliği emanet yetime veriyor ama diğer yandan da kendi çocukları arasında ona tavır takınacakları bir ortam oluşturmuyor. Bu çok önemli. Resulullah Aleyhisselam'a 8 yaşından itibaren annelik yapan Fatıma yenge, şefkat ve muhabbetle bağrına basmış, elinden gelenin üzerinde gayret göstererek onu çok iyi yetiştirmişti. Bunca sevgisi ve şefkatine rağmen Resulullah Aleyhisselam'a risalet görevi verilince hemen ve ilk sıralarda imana koşanlardan olmadı. Fatıma yenge de biraz geç kaldı. İşte böyle bir şeydir ya nasip. Amca ile yenge bir yandan her şeylerinden önde tutuyorlar, bir yandan da ona ilk sırada iman etmiyorlar. Böyle bir şey anlamak çok zor. Ancak her şey ilahi takdir üzere yürüyor, takdir tecelli ediyordu. Fatıma yenge bir süre sonra iman edip İslam'a girerek Müslüman olduğu gibi Resulullah Aleyhisselam'a da sahabe olma şerefine eriyor. Fatıma yenge bir diğer rivayete göre kocasının vefatından sonra iman etti. Kocasının vefatından sonra iman edip hanım sahabiler arasında şerefli yerini alan Fatıma binti Esed böyle bir nimete bu kadar geç kaldığına çok yandığını söyleyip durdu mübarek. Kocası Ebu Talib gibi Mekke dönemi boyunca hep Resulullah'ın yanında yer aldığı gibi onu sürekli koruyup kollama gayretinde olmuştu. Ebu Talib'in kocası Ebu Talib'in vefatından hemen sonra bu himayeye devam etse de gücü yetmedi hanımın. Arkasından tabi hicret gelecek ve Medine'ye hicret edecek. Hicretten sonra en küçük oğlu Hazreti Ali onun yanında kalıyor. Biliyorsunuz Hazreti Ali ileride Hazreti Fatıma ile evlenecek Resulullah'ın kızıyla. İşte ilginçtir. Aleyhisselam genelde böyle ailelerin beraber kalmasını yani akraba yakınlarının istemez yani genelde. Ama burada Fatıma yengenin özel durumu var. Hazreti Fatıma da öyle istiyor. Yani Fatıma yenge gelini ve oğluyla beraber kalıyor Medine'de. Evet. Beraber ikamet ediyorlar. Resulullah Aleyhisselam da sevgili yengesinin iyiliklerini hiç unutmaz. Onu sürekli ziyaret eder. Zaman zaman yanına varır. Orada kaylule dediğimiz öğle uykusu da uyurdu. Fatıma yenge Resulullah Aleyhisselam'ın annesi makamında bir yengesi olmasının yanında gelin kaynana olarak aynı evde beraber yaşayan bu iki güzel Fatıma gönüllerde bir başka taht kuruyorlardı. Resulullah Aleyhisselam sürekli annem diye hitap ettiği ve yine sürekli saygı ve sevgi gösterdiği Fatıma binti Esed yani Fatıma yenge hastalandığı zaman yanından ayrılmıyor annem annem diyerek şifa bulması için elinin gelen üstünden gayret sarf ediyordu. Ama hicretin 4. yılında Fatıma yenge vefat ediyor Medine'de. Resulullah Aleyhisselam cenazenin yanına gelip başucuna oturuyor Bakın ne diyor? Ey annem, Allah sana rahmet etsin. Sen benim öz annemden sonra annemdin. Kendin aç kalır beni doyururdun. Kendin giymez beni giydirirdin. Kendini güzel yiyeceklerden alıkoyarak bana yedirirdin. Bütün bunları yaparken de sadece Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu arzu ederdin. İşte bu cümle Fatıma yengenin erken zamanda iman ettiğinin bir ölçüsüdür efendim. Neticede ilginç sahneler yaşanacak burada. Peygamber aleyhisselam Fatıma yengeye çok düşkün. Onun yani vefat esnasında, vefattan önce, vefat sonrasında ortaya koyduğu tavır vefanın, vefa dediğimiz hadisenin gerçekte nasıl olduğunu, nasıl yaşandığının en güzel delillerinden biridir. Ben isterdim ki Fatıma binti Esed Medine'ye gidildikten sonra, yani 4 yıl sonra bu ne anlama geliyor? Efendim, büyük savaşlardan Bedir Savaşı olmuş. Bedir, henüz Uhud Savaşı olmamış. Bedir ile Uhud arasında vefat ediyor. Yani 4 yıl az değil hicretten sonra. Ama kaynaklarımızda Fatıma yengenin bu 4 yıl içerisinde neler yaptığına ilişkin pek bir rivayet yok. Sadece Hazreti Fatıma'nın bebeği ağlarken orada ortaya koyduğu bir güzel hatıra var. Ama şöyle saate bakıyorum. Zamanımın dolduğunu görüyorum. Bu hatırayı da haftaya bırakmak ve tekrar buradan konuyu sürdürmek arzusuyla bugünlük sohbetimizi noktalayalım. İnşallah aynı muhabbette, aynı coşkuyla hepinizi önümüzdeki hafta aynı saatte radyo başlarında görmek istiyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.